Ayrım 23.
Beynimin hangi bölümüne o sarsak ihsanın silik hayali yerleşmiş ki büsbütün unuttuğum bu çocuk 47 yıl sonra rüyamda karşıma çıkıp kendini hatırlatıyor. İhsan 10 yaşındaki çocukluk haliyle 47 yıl sonra bana kendisini hatırlattığı tarihte belki 20-30 yıl önce ölmüştü ama benim bilinçaltımda bir hayal konservesi olarak yaşıyormuş. Bana çok şaşılası gelen bu bilinçaltı olayı belki de sizin için hiç de önemli değildir. Ben yine de nasıl çalıştığına her zaman şaştığım bilinçaltının bu küçücük olayını anlatmadan geçemedim. Bir ihsan daha vardı, kabadayı ihsan. Onu sarsak ihsandan daha az tanıdığım halde unutmamam için bir neden vardı, bende bir iz bırakmıştı. Cumhuriyetten sonra insanların kendilerini bakanlığın yeni açılan ilkokullarına uyarlamaları kolay olmadı. Şimdiki ilkokul öğrencilerine bakınız. Hepsi de ilkokul çağındaki çocuklardır. Oysa yeni açılan hükümet ilkokullarına öğrenci olarak gelenler arasında ortaokulda, lisede öğrenci olmaları gereken yaşta çocuklar vardı. 17-18 yaşlarında, hatta daha da büyük. Neredeyse öğretmenlerle yaşıt. Bu koca oğlanlar sınıftaki öğrencileri küçük görüyor, derslere uyarlanamıyorlar, kafaları ders almıyor, ister istemez öğretmenlerle çatışıyorlar, sonunda okuldan kovuluyorlardı. Bunlardan biri de İhsan'dır. Ben okula girdikten birkaç hafta sonra okuldan atılmıştı. Kocaman bir genç adamdı. Bıyıkları çıkmıştı. Üstelik o zaman İstanbul'da pek az kişide olan güneş gözlüğü takardı. Bir gün okulda bir fısıltı duyuldu. İhsan avluya gelmiş, sarhoşmuş, ağzı rakı kokuyormuş. Üstünde muşta varmış. Yalnız muşta değil, bıçağı da varmış. Kendini okuldan kovduğu için öğretmenleri müdürü vuracakmış. Şimdilerde özellikle taşra okullarında zaman zaman gazetelere bile yansıyan kabadayılık olayları olur ama seyrektir. Sonra hiç değilse ilkokullarda olmaz. Oysa o zamanlar kabadayılık kavgaları günlük olaylardandı. Ders arası paydosunda İhsan'ı gördük. Bahçedeki çocuk kalabalığı arasında sarhoşluk gösterisi içinde yalpalayarak volta atıyor, bir kabadayılık kolposuyla ona buna çarpıyor, omuz vuruyordu. Onu görmek için merakla itişe kakışa çevresini almış olan çocuklar, o üzerlerine doğru gelirken korkudan çil yavrusu gibi dağılıyorlardı. Lacivert bir elbise giymişti. Sağ elinde yumruğuna sarılıymış gibi bir beyaz mendil tutuyordu. Bilenlerin söylediğine göre bu beyaz mendil sağ eline geçirdiği muştayı saklamak içinmiş. İhsan bağırıp çağırmaya, nağrılar atıp azıtmaya başlayınca artık okulun onurunu korumak gerekiyordu. Bu görev de 5. sınıf öğrencilerine düşerdi elbet. Öyle de oldu. Bütün okulda İhsan'dan iri yarı hiçbir öğrenci yoktu. Ama 2-3 çocuk birleşince elbet İhsan'dan güçlü olurlardı. Bir boğuşma, bir kapışma. Çizgi filmlerdeki kavgaların en şiddetli yerinde kavgacılar bir bulut içinde görünmez olurlar ya, işte tıpkı öyle oldu. Bir toz duman. Okulun baş hademesi elinde koca sarı çanı sallayarak derse giriş zilini çalıyordu. Çocuklar kapıdan giriyordu. İhsan omuzları düşük, başı eğik, bir iki arkadaşının kolunda, burnundan akan kanları bahçenin tozlu toprağına damlayıp izler bırakarak yokuştan aşağı indiriliyordu. Huruf-u munfasıla. Hiçbir sosyal ya da politik değişme birdenbire olmuyor. Herhangi bir toplumsal değişim olmuşsa onu hazırlayan daha önceki birikimler vardır. Atatürk devrimi denilen toplumsal değişimlerin hazırlayıcısı olan önceki birikimler bizde araştırılıp ortaya konulmamıştır. Toplumsal değişimleri doğuran önceki birikimler ortaya konulursa Atatürk devriminin değeri küçülecekmiş gibi geliyor sanırım. Harf değişimi, Arap harflerini bırakıp Latin harflerine alışımız. Bu değişimi bizden çok daha önce Azerbaycanlılar yapmışlardı. Arap harflerini bıraktılar, Latin harflerini aldılar ama sonra Latin harflerini de bırakıp Kiril harflerini aldılar. Arap harflerinin okuma yazma güçlüğünden kurtulmak için epeyce uğraşılmış. Enver Paşa, Arap harflerini atmadan okuma yazmayı kolaylaştıracak yollar aramış. Hürufu munfasıla denilen yazım yöntemi böylece ortaya çıkmış. Hürufu munfasıla ayrık harfler demektir. Eski yazıyı bilmeyenlere anlatmak oldukça zordur. Kısaca her heceyi bir sessiz, bir de sesli harf olarak birlikte yazmaktır. Amaç okuma yazma kolaylığını sağlamaktı. Kural kolaydı ama yazı daha uzun sürüyordu. Ayrık harflerle yazmaya, hurufu munfasıla yöntemi denilince, eskisi gibi bitişik harflerle yazmaya da hurufu muttasıla, yani bitişik harfler yöntemi denildi. Okula gelene dek hurufu muttasıla ile yazardım. Yenilikçi, ilerici öğretmen olan Zekai Bey, bizim ayrık harflerle hurufu munfasıla yazmamızı ister. Babam buna çok kızar, bir milletin yazısı yukarıdan veren buyrulukla hiç değişir mi? Bütün bunlar Enver Paşa'nın yediği nane. Kör Kemal dönmesi de onun yolundan gidiyor, diye bağırırdı. Mustafa Kemal, Enver Paşa'nın yolundan gitmedi. Arap harflerini büsbütün kaldırıp Latin harflerini getirdi. Çünkü hurufu munfasıla kolaylık değil, daha büyük zorluktu. Ama harf değişimini hazırlayıcı birikimin etkenlerinden biridir. Cetvelin acısı. Öğleden önce 4 ders okurduk. Öğle paydosunda okula geç kalmamak için hızla en önden çıkar, eve gelir yemeğimi yer, yine bir koşu okula dönerdim. Öğleden sonra da 2 ders okurduk. Bir gün yine paydos zili çaldı. Hızla çıktım dışarı. Süleymaniye Camisi'nin avlusundan geçtim. Arkamdan her zamanki gibi başka çocuklar gelmiyordu. Demek onlar oyuna dalmışlardı. Eve geldim. O gün yediğim öğle yemeğini bile unutamıyorum. Annem kendi tavuklarımızın yumurtalarından yağda 2 yumurta kızartmıştı. Yedim. Geç kalmamak için çabucak okula döndüm. Her öğle sonu dönüşünde bahçede çocuklar olurdu. Oysa o gün bahçede kimseler yoktu. Okula girdim, çıt yok. Öğrenciler derse girmişler. Ben nasıl oldu da geç kaldım böyle? Kapıyı tıklatıp dersliğimize girdim. Zekai Bey elinde cetvel ders anlatıyordu. Neredeydin? Dedi. Yemek yedim efendim, dedim. Ne yemeği? Ben gerçekten yediğim yemeği soruyor sanarak yumurta yedim efendim, dedim. Aç avucunu. Açtım. Cetvelin keskin yanıyla vurdu. Dayak yiyen öbür çocuklar gibi ay demedim, kıvranmadım da. Canım acımadığından değil, utancımdan. Ayıp geliyordu bağırmak, kıvranmak. Başım önümde, dimdik duruyorum. 3 cetvel indirdikten sonra Zekai Bey bana acımış olacak, öbürünü aç, dedi. Öbür avucumu açtım. Daha hızlı 3 cetvel indirdi. Otur yerine. Parmaklarım kalemi tutamıyordu. Ama parmaklarımdan daha çok acıyan başka bir yerim vardı. O Zekai Bey'i ben ne çok severdim. Az sonra paydos zili çaldı. Çocukların kimisi aşağıdaki yemekhaneye girdi, kimisi yemek yemek için evlerine gitti. Ancak o zaman niçin dayak yediğimi, yaptığım yanlışı anladım. Ben 3. dersten sonra öğle paydosu sanıp eve gitmiştim. Belki o öğle karnım çok acıkmıştı da yemek paydosunu bekleyememiştim. Ekmekçi kadının 2 kızı. Oturduğumuz evin sokağının alt başında bir eski konak vardı. Konağın her odasında bir aile oturuyordu. Her penceresinde kurusun diye çocuk bezleri, çamaşırlar asılıydı. Konağın bütün pencereleri her zaman rüzgarda uçuşan çoğu yamalı çamaşırlarla kaplı dururdu. Konağın 2. katında bir ekmekçi kadın otururdu. 2 kızı vardı. Büyüğü Darül Muallimat'ta, kız öğretmen okulu, yatılı öğrenciydi. Haftada bir gün evine izinli gelirdi. Küçük kız annesinin yanındaydı. Taş bebekler gibi kıvır kıvır saçlı, benden 2 yaş büyük, çok güzel bir kızdı. Ekmekçi kadın gençti, güzeldi. Her sabah erkenden kalkar, üstüne kırçıl bir bezden önlük giyer, yola çıkardı. Birkaç sabah onunla birlikte gittiğim için işini biliyordum. Küçük kızı da her zaman yanındaydı. Her sabah yağ kapanı iskelesine giderdi. Orası çok kalabalık bir yerdi. Soğan, patates depolarından birine her akşam bıraktığı sandığını alır, bir Mavna iskelesinin gerisindeki iş yerine yerleştirirdi. Sonra gider, fırından birçok ekmek alır gelirdi. Sandığın üstünde bir koca ekmek bıçağı dururdu. Kadın yalnız ekmek satardı burada. Bir somun ekmeği 4'e böler, bölüm bölüm satardı. Akşam karanlığı basarken sandığını yine depoya bırakır, evine dönerdi. Bu ekmekçi kadın sabahtan akşama her gün bu işi yaparak 2 kızını okutuyor, yetiştiriyordu. Güzel, genç ekmekçi kadın Çanakkale şehri bir yüzbaşının karısıydı. Ben sonradan bu şehit karılarının kızlarının içinde ekmek derdiyle söylenmesi güç, çok daha zor, bizim için çok utanılası durumlara düşmüş olanlarını gördüm. Ne zaman şehitlerimiz için büyük paralar harcanıp anıtlar yapılmaya kalkılsa, hep o ekmekçi kadınla o kadının bin zorlukla okutmaya çalıştığı iki güzel kızı gözümün önüne gelir. Niçin şehitler adına yoksul, kimsesiz çocukları yetiştirmek için yatılı okullar yapmayız da parayı taşa toprağa, betona döküp anıt dikeriz? Çanakkale anıtı dikilirken ele güne borç almak için avuç açmış yoksul Türkiye'nin şehitleri için anıt değil, şehitler adına yoksul çocuklar için okullar açılması gerekir diye yazdığım için ne çok eleştirilere, hatta saldırılara uğramıştım. Türkiye'de insanın yurdunu sevdikçe yurt haini olarak ilanı da kolaylaşabilir. Ama ben bir şehit yüzbaşının eşi ekmekçi kadının her sattığı ekmek başına 20 para kazanarak didişe didişe iki kızını yetiştirdiğini, o kadının gözyaşı döktüğünü daha 10 yaşımdayken görmüştüm. Hala bugün bile şehitler adına okul değil de anıt yapılmasını anlayamıyorum. Galip amcam Darül Muallimat'taki kıza, ben de küçük kıza Fransızca dersi veriyorduk. Ben Sila Bayer'den okutuyordum. Kendim de ancak o kadarcık biliyordum Fransızcayı. Öğretmenlikte Galip amcamın sertçe olan yöntemini uygulamış olacağım ki, bir gün dersinde çalışmamış olan kız biraz zorlayınca ağlamaya başladı. Hiç sesimi çıkarmadan ayrıldım yanından. Sokağa çıkınca ben de ağlamaya başladım. Ağlayan insana hiç dayanamam. Bir daha da gidemedim evlerine. Oysa ekmekçi kadın kızına Sila Bayer okutuyorum diye arada bir bana birkaç kuruş da veriyordu. Bayram. O gün tatil yoktu. Tatil miydi anımsamıyorum. Yeşil Tulumba'ya inen yokuşun başındaki konağın sahibi hanımefendinin evlatlığı, sınıf arkadaşım Mustafa ile sokaktaydık. Bekçi baba kalın sopasının demir ucunu kaldırım taşlarına vura vura bağırıyordu. Ey ahali, hilal görülmüştür, bugün bayramdır. Tas tamam ne dediği aklımda değil bekçinin. Ama aşağı yukarı şunu anlatıyor. İki kişi ayı gördüğüne tanıklık etmiş. Müftülükte bayram ilan etmiş. O yılın bayramı öğleden sonra birdenbire başlamıştı. Oysa başka bayramların arifesi olur, daha önceden bayrama hazırlanırdık. Bu bayram birden bastırmış oldu. Hemen eve koştum, annem yok. Şimdi ben ne yapsam? Bayram denilince aklıma ilkin yıkanmak geliyor. Annem her bayram gecesi beni yıkar, yatırır. Kendisi de bayramlıklarımı çoğu zaman yetiştiremediğimden sabahlara dek dikiş dikip bana bayramlık giysi hazırlar, ütüler. Sabahleyin giydirir. Babam bayram namazından döner. Önce annem, sonra ben, sonra da kardeşim babamın elini öperiz. Babam da bizi öper. Sonra kahvaltıya otururuz. Ama bu bayram öyle değil ki. Öğleyin birdenbire bayram oluverdi. Bekçinin bağırmaları, sopasının taktakları hala duyuluyor sokaktan. Bana yıkanılmadan bayram olamazmış gibi geldi. Bir teneke suyla leğeni odanın ortasına koydum. Soyunup girdim leğene. Soğuk suyla sabunlanmaya başladım. O sırada annem de girdi içeri. "Deli misin sen, ne yapıyorsun?" diye bağırdı. "Bayram anne," dedim. "Hastalan da görsen bayramı." Hastalandım, ateşler içine yattım. Yatakta o hastalığın ateşiyle hep suların içinde yıkanıyorum sanıyordum. Kambur saatçi amcanın yaptığı ilaçlarla iyileştim. Ama bayram çoktan geçmişti. Ne mutlu. Daha Mustafa Kemal "Ne mutlu Türk'üm" diyene dememiş. Ben o sıkıntılı, darlıklı çocukluk günlerimde kendimden çok memnundum. Her kendi başıma kaldığımda şöyle düşünürdüm. İyi ki Müslüman ana babadan doğmuşum. İyi ki Müslümanım. Çok şükür Allah'ıma. Beni Müslüman ana babanın çocuğu olarak yaratmış da Müslüman olmuşum. Ya Hristiyan yaratmış olsaydı o zaman ölünce cennete gidemeyecektim. Cehennemde cayır cayır yanacaktım. Ne mutlu ki Müslümanım. Mutluluğum bu kertte kalmıyordu. Düşünüyordum. İyi ki Türk doğmuşum. Müslüman olup da başka ulustan olmak da var. Türk ulu bir ulus, çok eski, çok büyük. Allah'a ne sevgili kuluyum ki beni hem Müslüman hem Türk yaratmış. Ne mutlu bana, Türk'üm. Kendimden memnunluğum, mutluluğum bitmiyordu. Şöyle düşünüyordum. Müslüman Türk olabilirdim ama Anadolu'nun bir köyünde doğmuş olabilirim. Oysa ben yeryüzünün cenneti İstanbul'da doğmuşum. Hem Müslüman doğ, hem Türk ol, hem de İstanbullu ol. Ne büyük mutluluk. Benim mutluluğumun sonu yoktu ki. Şöyle düşünüyordum. Annemi, babamı değiştirir miyim? Başka anne babanın çocuğu olmak ister miyim? Dünyada istemem. Başka anneleri, babaları bir bir gözümün önüne getirdim. Hiçbiri benim ana babam denli iyi ana baba değildi. Babam zengin değildi. Varsın olsun. İyi yürekliydi, beni çok seviyordu. Benim babamdı. Benim babam olduğu için en iyi baba oydu. Annem, hele annem, bütün annelerin en iyisiydi. Ne mutlu bana. Önce Allah beni Müslüman yaratmış. Sonra Türk doğmuşum. Üstelik İstanbul'da olmuşum. Sonra da böyle iyi, bulunmaz ana babanın çocuğuyum. Ben Allah'ın en sevgili kuluyum. Ne mutlu, ne mutlu bana. İşte bu nedenle Mustafa Kemal'in "Ne mutlu Türk'üm" diyene sözünü çok iyi anlamış, benimsemiştim. Ama sonra kuşkular başladı. Müslüman doğmuşum. Neden? Müslümanlık bir üstünlükse neden başka bir çocuk Hristiyan doğuyor da ben Müslüman doğuyorum? O çocuğun suçu ne? Benim üstünlüğüm ne? Müslüman ana babanın çocuğu değil diye Hristiyan çocuğu ölünce neden cehennemde yansın? Ben yeryüzünün cenneti İstanbul'da doğmuşum. İstanbul güzel, büyük, okulları, hastaneleri olan kent. Ya uzak bir köyde doğan çocuk? Onun suçu ne? Benim üstünlüğüm ne? Bu kuşkular küçük yaşımdan beri kafamı kurcalamaya, beni tedirgin etmeye başlamıştı. Annem Vona'ya gidiyor. Annem diyor ki, benim köyümde tarlam, toprağım olacak, fındıklığım olacak. Babam ölmüş olmalı çoktan. Bana da biraz bir şey kalmıştır babamdan. Yıllarca kardeşlerim ekip biçti, helal olsun. Ama benim de şimdi ihtiyacım var. Gidip köyüme babamdan bana düşeni alayım. Varsın toprakları onun olsun ama bana da yıldan yıla bir şey versinler. Babam olmaz diyor. Annem ama çok sıkıntıyı çekiyoruz diyor. Babam sıkıntı, hele geçim sıkıntısı çekilmesinin açığa vurulmasına çok kızar, sinirlenir, bundan haysiyeti kırılır. Kuru ekmek suya batırılıp yenilecek ama sıkıntı çekiyoruz denilmeyecek. Yalnız denilmemekle bitmiyor, buna da inanılacak da. Çok şükür bol bulamaç yiyip içip yaşıyoruz denilecek. Bol bulamaç babamın sık sık kullandığı bir deyimdi. Bu biçim bol bulamaç yaşanırken başkalarına da yardım edilecek üstelik. Annem, niçin hakkımı başkaları yesin? Babamdan kalan mallarımın kimlerin elinde olduğunu bile bilmiyorum. Belki kardeşlerim bile köyde yoktur, diyor. Babam yine, olmaz diyor, olmaz. Sen oralarını bilir misin? Nereden bileceksin sen? O senin köyünün oralarda bir mısır koçanı için bir adam vururlar. Oralara gidilip de miras davasına kalkılmaz. Toprağı dar, insanı bol yerlerdir. Bir karış toprak için kan dökülür. Babamın da köyünde babasından kalma tarlaları var. O da mirasından hiçbir şey istememiş, istemeyecekti. Yıllar sonra babam kendi hakkı olan tarlaları ölen Mustafa ağabeyinin oğluna bağışlayacak. Yıllarca elini sürmediği, işlemediği, verimsiz, miras kalmış geniş topraklarda hakkı olmadığı kanısındadır. Miras hak ama emek de hak. Kente yerleşmişlerin, köyde kalanların elinden hak diye yüzünü bile görmedikleri toprakları alması babama ayıp geliyor. Haksızlık geliyor. Annem yine sıkıntı çekiyoruz diyor. Babam hep hamdolsun hiçbir sıkıntımız yok. Bol bulamaç yaşıyoruz diyor. Günlerce sürüyor bu tartışma. Bir gün annem gözleri buğulanmış. Köyümü bir kere dünya gözüyle görmek istiyorum, diyor. Bu kez babam hiç sesini çıkarmıyor. Babam yenilmek üzeredir. Annem bunu anlayıp üstüne varıyor. Doktorlar hava değişimi ister, diyorlar. Hastalığıma deniz dağ havası iyi gelirmiş. Yüksek yerlerde oturmalıymışım. Bizim köy yüksek bir yerdeydi, denize karşıydı. Babam bozguna uğramıştır iyice. Annem üstüne gidiyor. Annemi göreyim gidip. Kim bilir ne haldedir zavallı. Yaşlanmıştır. Gidip annemi bulayım. Belki de ölmüştür çoktan. O çelik sertliğindeki adamın sesi hıçkırıklaşarak, git öyleyse. Anneni de al getir, diyor yumuşacık. Anneni al gel. Ben bilirim oralarını, yaşanmaz. Hayat çetindir, gayet de zorludur. Al getir kadını. Annem 6 yaşındayken köy evinden koparılıp evlatlık verildiğinden beri, yani 17 yıldır köyünü, akrabalarını, annesini görmemiş. Onlardan hiçbir haber alamamış, öldüler mi, kaldılar mı bilmiyor. Üvey annesinden iki oğlan kardeşi vardı ama küçüktüler o zaman. Onları hiç tanımıyor. Günlerden bir gün annemi Tophane rıhtımından bir vapura bindirip Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Dünmüş gibi anımsıyorum o günü ama iyice seçemiyorum. Açık seçil değil o anılar. Annem Ordu'ya gidecek vapurla, oradan Vona'ya, sonradan adı değişti, Perşembe ilçesi oldu. Vona'dan da köyü neresiyse bulup oraya gidecek. Annemin bindiği vapurda Perşembe'ye gidecek tanıdık yolcular var. Onlar anneme yardım edecekler. Azgın homoseksüeller. 40 yıl öncesini anlatıyorum. Genç kuşaklara bugün, eskiden toplumda ahlak daha iyiydi, daha sağlamdı derlerse inanmasınlar. Eskiden ahlak her yönden bugünkünden çok daha çürüktü, bozuktu. Özellikle cinsel ilişkiler çok pisti. Ne var ki bu pislikler çok daha örtülü, saklı, gizliydi ama yine de herkesçe bilinirdi. Oğlancılık yaygındı. Üstelik oğlancılıktan utanılmıyor, tersine övünülüyordu. Bu cinsel sapıklıkta edigenlik ayıp sayılıyordu da etkenlikle yiğitlik, erkeklik taslanıyordu. Halk içinde yaygın birçok espriler, fıkralar cinsel sapıklık üzerinedir. Biz o yaşlardayken niçin annelerimiz bizi oyun için evden dışarı çıkarmazlardı? Bunun başlıca nedeni çocukları cinsel sapıklardan korumaktı. Bu konuyu açıklamak çok zordur. Çünkü birçok ünlü, büyük kişilerin yatılı okullarda eğitimle görevli kişilerin ellerine güvenle bırakılmış küçücük çocukları sapık cinsel isteklerinde kullandıklarına tanık oldum. Hem de en umulmayacak kurumlarda. Benim yaşıtlarımdan hemen herkesin başında bu cinsel sapıklığa değin bir ya da birkaç olay geçmiştir sanırım. Anılarımda yeri geldikçe bu türlü olayları da anlatmazsam o çağı iyice yansıtmamış olacağım. Türkçe sövgülerin pek çoğu, sövgüler de toplumsal yaşamı yansıttığına göre cinsel sapıklık üstünedir. Biz çocukluğumuzda günlük konuşma diline girmiş bu türlü sövgüleri yolda, taşıtta, her yerde duyuyorduk. Ama ben bu sövgüleri yalnız sözde kalan bir şey sanıyor, kavramını anlamıyordum. 14 yaşımda bir yatılı okula gidip de gözlerimle görüp öğreninceye dek de bilemeyecektim. Benim bu bilgisizliğim ailemin, çevremin, özellikle annemin üstümdeki titizliğinden geliyordu. Bu konuda başıma ilk olay 10 yaşımdayken gelmişti. Annem Ordu'ya, köyüne gitmişti. Ben evden niçin çıkmıştım, nereye gidiyordum şimdi anımsamıyorum. Süleymaniye'deki evimizden Vefa'ya doğru yokuştan iniyordum. Sağda yıkık medrese gibi mezarlıklı bahçesinde çitlenbik ağaçları olan bir yer vardı. Sonradan onarılıp kullanılan Atif Efendi kitaplığıydı belki de. İşte oradan geçerken o yıkık yerden bir adam çıktı. Konuşmaya başladık. Nasıl, neler konuştuğumuzu da şimdi bilemiyorum. İyice giyimli, orta yaşlı, boyun bağlı bir adamdı. Büyüklerle ve büyükçe konuşmaya alışık olduğumdan adamı hiç yadırgamıyordum. Öyle geliyor ki şimdi bana adam benimle derslerim üzerine konuşuyordu galiba.